Ayrım 12, sayfa 100. Röntgen teknisyeninin portatif makineyle ilgili filmi çekmesi 20 dakika. Filmin tablet edilip Abby'nin eline ulaşması 1-15 dakika daha sürdü. Abby filmi yoğun bakım ünitesindeki labo panoya yerleştirirken zatürre belirtisi aradı, bulamadı. Saat 3'e geliyordu. Aaron'un evine telefon etti. Aaron'un karısı uyku sersemi açtı telefonu. Alo. Merhaba Elaine. Ben Abby DiMatteo. Çok özür dilerim bu saatte rahatsız ettiğim için. Aaron'la görüşebilir miyim? Hastaneye doğru yola çıktı. Ne kadar oldu? İkinci telefondan hemen sonra çıktı. Daha gelmedi mi? Görmedim dedi Abby. Hattın diğer ucunda sessizlik oldu. Evden çıkalı 1 saat oluyor dedi Elaine. Varmış olması lazım. Çağrı atayım o zaman. Seni de rahatsız ettim Elaine. Evi telefonu kapatıp Aaron'un çağrı cihazının numarasını aradı. Sonra telefonun çalmasını bekledim. 3 çeyrek yaşında hala cevap gelmemişti. Doktor DiMatteo dedi yanının hemşiresi Sheila. Son kan numarasını da aldık. Başka bir talimatınız olacak mı? Niye atladım acaba dedi içinden Abby. Masaya yaslanıp şakaklarını ovuşturarak uykusunu dağıtmaya çalıştı. Düşün bakalım. Ameliyat sonrası ateş. Enfeksiyon nereden kaynaklanıyor? Neyi gözden kaçırmış olabilirdi? Kalbi düşündünüz mü diye sordu Sheila. Abby başını kaldırdı. Kalbi mi? Öylesine aklıma geldi de pek ihtimal vermiyorum ama. Ne geçiyor aklından Sheila? Hemşire duraksadı. Bu hastanede hiç başıma gelmedi ama Bay C'ye gelmeden önce Maya'da böbrek nakli servisinde çalışıyordum. Bir böbrek nakli hastamızın da ameliyat sonrası ateşi yükseldi. Enfeksiyonun neyden kaynaklandığını ancak hasta eks olduktan sonra anladık. Mantar enfeksiyonuymuş. Daha sonra donörün kayıtlarını bulup incelediler. Gerçekten de kan tahlilleri pozitif çıktı. Ama tahlil sonuçları böbrek alındıktan 1 hafta sonra gelmiş. O zamana kadar iş işten geçmişti hastamız için. Ebi bunu bir an için düşündü. Sıra sıra ekranlara 15 numaralı ekranda hızla inip çıkan kalp ritmine baktı. Donör bilgileri nerede tutuluyor diye sordu. Aşağıda nakil koordinatörünün ofisinde olması lazım. Anahtarı başhemşirededir. Söyler misin bana dosyasını çıkarıp getirsin? Ebi tekrar Nineos'un dosyasını açtı. New England Organ Bankası donör formunu yani organla birlikte Vermont'tan gelen belgeyi bulup çıkardı. AB kan grubu, HIV durumu, frengi antikör seviyeleri, viral enfeksiyonlar ilişkin muhtelif tahlillerin ayrıntılı bilgileri yer alıyordu. Dönerin adı belirtilmemişti. 15 dakika sonra telefon çaldı. Başhemşire Ebi'yi arıyordu. Dönör dosyasını bulamıyorum dedi. Nineos'un adına çıkarılmamış mı? Aldığın hasta kayıt numarası altında olur. Bayan Wolf'un numarası altında hiçbir şey yok. Başka bir yere karışmış olabilir mi? Böbrek ve karaciğer dosyalarına da baktım. Hasta kayıt numarasını 2 kere kontrol ettim. Yoğun bakım ünitesinde bir yerlerde olmadığından emin misiniz? Baktırayım sağ olun. Ebi telefonu kapatıp derin bir nefes aldı. Kayıp evrak. Sabahattin bu saatinde bir de bu dertle uğraşmayı hiç istemiyordu. Eskiden hasta kayıtların tutulduğu evrak rafına baktı. Kayıp dosya bunların arasındaysa taraması en az 1 saatini alırdı. Bir çare de doğrudan dönür hastaneyi aramaktı. Dosyayı çıkarıp dönerin hasta kayıtlarını ve tahlil sonuçlarını verebilirlerdi. Santral Del Milagros Hastanesi'nin numarasını aldı. Arayıp başhemşireyi bağlamalarını istedi. Az sonra telefonu bir kadın açtı. Buyurun ben Galil De Leon. Merhaba ben Doktor Ebi DiMatteo. Boston Baysa Hastanesi'nden arıyorum dedi. Kalp nakli yapılmış olan bir hastamız var. Ameliyat sonrası yüksek ateş görüldü. Nakleden kalp sizin hastanenizden gelmişti. Dönen önceki kayıtlarına ihtiyacım var. Belki hastanın adı size kayıtlıdır. Organ burada mı alınmış? Evet, 3 gün önce. Dönerin ergen bir erkek olduğunu biliyoruz. Ameliyathane kayıtlarına bakayım. Sizi birazdan arayacağım. 10 dakika sonra cevapla geldi. Soruyla aradı. Doktor doğru hastaneye aradığınızdan emin misiniz? Abby, Nina'nın dosyasına baktı. Dosyada donör hastanenin Vermont Burlington'daki Wilcox Hastanesi olduğu yazıyor. Evet burası ama organ alındığına dair hiçbir kayıt yok. Ameliyathane programına bakabilir misiniz? Operasyon tarihi Ebi formata baktı. 24 Eylül gece yarısına doğru yapılmış olması gerekiyor. 1 dakika. Ebi hemşirenin zaman zaman boğazını temizleyerek sayfaları çevirdiğini duydu. Sonra hemşire telefonu döndü. Alo. Dinliyorum. 23, 24 ve 25 Eylül tarihlerinde tüm kayıtlara baktım. 2 apandis, 1 safra kesesi ameliyatlarıyla, 2 de sezaryen görünüyor ama organ alınına dair bir kayıt yok. Olması lazım, kalp bize geldi sonuçta. Biz göndermemiş olabiliriz. Ebi ameliyathane hemşirelerinin notlarına baktığında 0105 Wilcox'tan Doktor Leonard Mapes geldi girdisini gördü. Organ alınmasına görev yapan cerrahlardan biri Doktor Leonard Mapes'miş. Zaten kalbi de kendisi getirmiş. Bizde Mapes diye bir doktor çalışmıyor. Göğüs cerrahı diye biliyorum. Burada Doktor Mapes diye biri yok. Hatta yanılmıyorsam tüm Burlington'da böyle bir hekim yok. Siz bu bilgiye nereden ulaştınız? Bilemeyeceğim ama belli ki bilgi hatası var. Biri kontrol edin isterseniz. İyi de belki başka bir hastanedir. Abby ahizeyi yavaş yere bıraktı. Uzun süre telefona bakarak düşündü. Victor Ross'u ve zenginliğini o parada satın alabileceklerini düşündü. Nina Ross'un karşısında yeni bir kalp çıkaran olağanüstü olaylar zincirini aklından geçirdi. Hem yeni hem de tam uyumlu bir kalp. Tekrar telefona uzandı. Aşırı tepki gösteriyorsun dedi Mark yine Voss'un yoğun bakım dosyasındaki sayfaları çevirirken. Mantıklı bir açıklaması mutlaka vardır. Neymiş merak ediyorum dedi Abby. Kalp düzgün bir şekilde çıkarılmıştı. Gerektiği gibi paketlenmişti ve gerektiği şekilde teslim edildi. Donör belgeleri de vardı ayrıca. Ama şimdi yok. Nakil koordinatörü sabah 9'da gelir. Belgeleri ona sorabiliriz. Bunlarda bir yerde olduğundan eminim. Bir mesele daha var Mark. Döner hastaneyi aradım. Leonard Mapas adında bir cerrahları yokmuş. Hatta tüm Burlington'da böyle bir cerrah yokmuş. Bir an durdu, alçak sese devam etti. Bu kalbin nereden geldiğini biliyor muyuz gerçekten? Mark cevap vermedi. Doğru düzgün düşünemeyecek kadar yorgun ve uykulu görünüyordu. Saat 4'ü çeyrek geçiyordu. Abby'nin telefonundan sonra zar zor ayaktan kalkıp Bay City'ye gelmişti. Ameliyat sonrası ateşe derhal müdahale gerekirdi ve Abby'nin bulguları güvense de hastayı bizzat muayene etmek istemişti. Şimdi kasvetli yoğun bakım ünitesinde oturuyor, Ninevos'un dosyasındaki belgeleri anlam vermeye çalışıyordu. Karşısındaki bankoda duran ekranlardan yansıyan üç yeşil çizgi gözlük camlarında parlıyordu. Yarı karanlıkta hemşireler gölge gibi dolaşıyor, alçak sesle konuşuyorlardı. Mark dosyayı kapattı. İçini çekip gözlüğünü çıkardı ve gözlerini ovuşturdu. Peki bu ateş? Nereden çıktı bu ateş? Ben asıl onu düşünüyorum. Dönerden gelen bir enfeksiyon olabilir mi? Zayıf ihtimal. Kalp naklinde böyle bir şey olduğunu hiç görmedim. Ama döner hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Geçmişini bilmiyoruz. Kalbin hangi hastaneden geldiğini bile bilmiyoruz. Meseleyi çok fazla dalını budaklandırıyorsun Abby. Archer'ın organı alan cerrahla telefonda konuştuğunu biliyorum. Belgelerin geldiğini de biliyorum. Kahverengi bir zarfta geldi. Ben de gördüm o zarfı. Tamam işte ikimiz de görmüşüz. Şimdi nerede o zaman? Ben ameliyat yapıyordum. Dirseğime kadar kana bulanmıştım. Bir de durup kahverengi zarfı mı takip edecektim? Donör hakkındaki bu gizlilik neden peki? Kaydı yok, adını bile bilmiyoruz. Standart prosedür. Donör bilgileri gizlidir. Alıcının dosyasında ayrı tutulur her zaman. Aksi takdirde aileler birbirini bulur. Dönerin ailesi sonsuz bir minnet bekler. Alıcı buna karşı ya öfke ya suçluluk duyar. Sonuçta duygusal bir kaos olur. Mark arkasına yaslandı. Bu olayı boşuna zaman harcıyoruz. Birkaç saate her şey anlaşılır. Biz asıl ateş üzerine düşünelim. Peki ama bu olaya dair bir mesele çıkarsa Niv Englert Organ Bankası seninle konuşmak isteyecektir. Onların neden haberi oldu? Ben aradım. 24 saat açık telefon hatları var. Senin veya Archer'ın bilgi vereceğini söyledim. Archer Alder zaten birazdan gelir. O da mı geliyor? Ateş deyince telaşlandı. Bu arada Aaron'dan da haber alamıyoruz. Çağrı bıraktı mı tekrar? Üç kere cevap yok. Elaine arabaya binip yola çıktığını söyledi. Geldiğini biliyorum. Arabasını otoparkta gördüm. Belki serviste takılmıştır. Mark Ninevos'un dosyasındaki talimat sayfalarını açtı. Onu beklemeden başlayacağım ben. Ebinina'nın bölmesine doğru baktı. Hastanın gözleri kapalıydı. Göğüs uykunun ritmiyle inip kalkıyordu. Antibiyotiğe başlıyorum dedi Mark. Geniş spektrumlu. Hangi enfeksiyona karşı? Bilmem. Tanı sonuçlarını alana kadar bir önlem olarak. Bağışıklık sistemi bu kadar baskı altındayken vücutta bir yerlere enfeksiyon olmasını göze alamayız. Mark sıkıntıyla yerinden kalkıp bölmenin penceresine yürüdü. Bir an durup içeriye Ninevos'a baktı. Onu görmek sanki rahatlatmıştı Mark'ı. Abby de yanına geldi. Birlikte baktılar. Çok yakınlardı. Neredeyse tenleri birbirine değecekti ama aralarında bu krizin uçurumu duruyordu. Pencerenin diğer tarafında ese Ninevos huzurla uyumaktaydı. İlaca tepki olabilir dedi Abby. Bir sürü ilaç veriliyor. Herhangi biri ateşe yol açmış olabilir. Böyle bir olasılık var ama steroid ve sklokirin verilirken çok yüksek değil. Ben hiçbir yerde enfeksiyon kaynağı bulamadım. Bağışıklık sistemi baskı altında. Ufacık bir şeyi gözümüzden kaçırdık mı kadın gider. Dönüp dosyayı aldı. Dayanıyorum antibiyotiğe. Sabah 6'da ilk azaktan antibiyotik dozu Nina'nın damarlarına verildi. Acil bulaşıcı hastalık konsültasyonu talep edildi ve uzman hekim Doktor Moore 7'yi çeyrek geçe hastanın başındaydı. Mark'ın kararına katıldığını söyledi. Bağışıklık sistemini baskılanan hastada enfeksiyona müdahale edilmemesi büyük tehlikeydi. Saat 8'de ikinci bir antibiyotik piperacillin uygulandı. O saatte bir tekerlekli dosya arabasına tepeleme doldurup günlük yoğun bakım vizitelerine çıkmıştı. Nöbet gecesi kötü geçmişti. Epi topu bir saat uyuyabildikten sonra saat 2'de telefon gelmişti. O zamandan beri gözünü kırpmamıştı. İki fincan kahve ve tünelin ucundaki ışık umuduyla ayakta durarak arabasını sürerken içinden 4 saat daha kurtuluyorum dedi. Öğlenin şunun şurasına 4 saat kaldı. 15 numaralı bölmenin önünden geçerken pencereden içeri baktı. Nina uyanıktı. Abby'yi görünce kendini zorlayarak elini sallayıp onu içeri çağırdı. Abby dosyaları kapıda bıraktı. Koruyucu önlük giyip içeri girdi. Günaydın Doktor Dimatio diye mırıldandı Nina. Benim yüzümden siz de uykunuzdan oldunuz. Abby gülümsedi. Önemli değil. Geçen hafta bol bol uyumuştum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İlgi odağı olmuş gibi Nina yatağın üstünde asılı duran antibiyotik serum şişesine baktı. Bu ilaç beni iyileştirecek mi? Öyle umuyoruz. Damardan geniş spektrumlu antibiyotik olarak piperaselin ve azaktan veriyoruz. Bir enfeksiyon varsa bunun çaresine bakacaktır. Enfeksiyon yoksa O zaman ateşiniz düşmez. Biz de başka bir şey deneriz. Yani ateşin neden yükseldiğini bilmiyorsunuz. Ebi duraksadı. Hayır dedi, bilmiyoruz. Tecrübelerimize dayanarak en kuvvetli ihtimaller üzerinde duruyoruz. Nina başını salladı. Sizin doğruyu söyleyeceğinizi tahmin etmiştim. Doktor açık açıklama yapmadı da bu sabah geldi. Bana endişe edecek bir durum olmadığını söyledi. İcabına bakıyoruz dedi. Nedenini bilmediğini bir türlü itiraf etmedi. Nina bağlı olduğu makineler, serumlar ve hortumlar sadece hayalmiş gibi gülümsedi. Sizi endişelendirmek istememiştir dedi Ebi. Ben gerçeklerden korkmam ki. Ciddiyim. Doktorlar çok nadiren gerçeği söylüyor. Ebi ile göz göze geldi. İkimiz de biliyoruz bunu. Ebi gözlerinin kendinden monitöre kaydığını fark etti. Ekrandaki nabız büyük tansiyon, küçük tansiyon çizgilerinin olağan aralıklarda olduğunu gördü. Sayılara odaklanmak alışkanlıktan ileri geliyordu. Makineler zor sorular sormaz. Acı gerçeklerin açıklamasını istemezdi. Nina alçak sesle Victor dediğini duydu. Ebi kapıya doğru döndüğü zaman Victor Ross'un bölmeden içeri girdiğini fark etti. Çık dışarı dedi adam. Çabuk çık karımın odasından. Muayene ediyordum. Çık dışarı. Ebi'nin üzerine yürüyüp koruyucu önünden tuttu. Ebi ani bir refleksle kendini adamdan kurtardı. Bölme ufacık olduğu için kaçabileceği yer kalmamıştı. Victor bir daha üstüne çullandı. Bu kez kolunu yakalayıp özellikle acıtmak istercesine sıktı. Yapma Victor dedi Nina. Ebi kapıya doğru sürüklenirken acıyla çığlık attı. Victor onu bölmenin kapısından dışarı savurdu. Ebi o hızla dostu arabasına çarptı. Arabanın kaymasıyla birlikte dengesini kaybedip poposunun üstüne düştü. Araba bankoya vurup büyük bir gürültüyle devrildi. Dostlar yere saçıldı. Sersemleyen Ebi kafasını kaldırdığında Victor Ross'un tepesine dikilmiş olduğunu gördü. Öfkeyle tepesinden burnundan soluyordu. Sakın bir daha karımın yanına girme dedi. Duydun mu doktor? Duydun mu? Vos bakışlarını onları şaşkınlıktan izleyen yoğun bakım personeline çevirdi. Bu kadın karımın yakından bile geçmeyecek. Dosyasına da yazacaksınız bunu. Kapıya da asacaksınız. Hemen halledin bunu. Ebi'ye son bir kez böceğe bakar gibi bakıp karısının bölmesine girdi ve perdeyi hışımla çekti. İki hemşire Ebi'nin yardımına koştu. Yok bir şeyim dedi Ebi. Onların yardımlarını geri çevirip toparlanırken. İyiyim ben. Delirmiş bu diye fısıldadı hemşirelerden biri. Güvenliği çağırayım. Yapmayın dedi Ebi. Daha büyük bir rezalet çıkmasın. Ama resmen vurdu size. Mahkemeye bile verebilirsiniz. Kapatalım bu konuyu olur mu? Ebi arabanın yanına gitti. Dosyalar yere saçılmış, kağıtlar ve laboratuvar fişleri her tarafa dağılmıştı. Yüzü alev alev yanarken hepsini toplayıp arabaya geri yerleştirdi. Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanıyordu. Ağlamamalıyım dedi içinden. Burada ağlamamalıyım. Ağlamayacağım. Başını kaldırdım. Herkes ona bakıyordu. Arabayı olduğu yerde bırakıp yoğun bakım ünitesinden çıktım. Mark onu 3 saat sonra kafeteryada buldu. Köşedeki masada bir fincan çay ve bir kekle oturuyordu. Keki köşesinden ısırıp bırakmıştı. Çayın da karttan karasına dönmüş olmasından bir yudum bile içmediği belliydi. Mark bir sandalye çekip oturdu. Olay çıkaran sen değildin Nebi, Vos'tu. Ama herkesin üstünde, kıçının üstüne oturan ben oldum. Seni itti. Kullanabilirsin bunu. Açtığı saçma sapan davalara karşı koz olarak kullanırsın. Bana saldırdığı için onu dava mı edeyim diyorsun? Olabilir. Evi başını iki yana salladı. Victor Vos'u düşünmek istemiyorum. Onunla muhatap olmak bile istemiyorum. En az 6-7 tanığın var. Herkes gördü adamın seni ittiğini. Lütfen bunu unutalım Mark. Önündeki keki aldı, istemeyerek bir lokma ısırdı. Sonra tekrar tabağa bıraktı. Gözünü kekten ayırmadan konuyu değiştirmenin bir yolunu buldu. Sonunda Aaron antibiyotiğe başlamaya onay verdi mi dedim. Aaron'u bütün gün görmedim. Ebi kaşlarını çatarak başını kaldırdı. Hastaneye gelmişti hani. Kaç çare bıraktım ama hiç cevap vermedi. Evini aradın mı? Temizlikçi açtı. Elaine de hafta sonu çocuğunu ziyaret etmeye Dortmund'a gitmiş. Mark omuz silkti. Bugün cumartesi zaten. Aaron'un vizitesi yoktu. Herhalde tatil yapıp hepimizden uzaklaşmak istedi. Tatil ha? Ebi içini çekip yüzünü ovuşturdu. Ben de tatil istiyorum. Bir kumsal olsun, birkaç palmiye, bir de yanımda pina colada. Ne güzel söyledin. Mark uzanıp Ebi'nin elini tuttu. Ben de gelebilir miyim? Sen pina colada sevmezsin ki. Ama kumsalı palmiyeyi severim. Seni de. Genç kadının elini sıktı. Ebin o anda tam buna ihtiyacı vardı. Mark'ın dokunmasına, Mark'ın kendisi kadar kuvvetli güvenilir temasına. Mark masanın üzerine Ebi'ye doğru uzandı. Oracıkta kafeteryanın orta yerinde öptü onu. Hale bak, herkes bizi seyrediyor diye fısıldadı. Başkalarının da dikkatini çekmeden sen artık eve git bence. Ebi saatine baktı, öğlen olmuştu. Günlerden de cumartesiydi, hafta sonu nihayet başlamıştı. Mark onu kafeteryadan hastane kapısına kadar geçirdi. Kapıdan çıkarlarken unuttum söylemeyi dedi. Archer, Wilcox hastanesini arayıp Tim Nichols diye bir göğüs cerrahıyla görüştü. Kalp çıkarılırken bu Nichols da varmış. Hastanın onlardan geldiğini doğrulamış. Kalbi çıkaran da Doktor Mapes'miş. O zaman Mapes neden hastane kadrosunda değil? Mapes özel uçakla Houston'dan gelmiş de ondan. Bizim de haberimiz olmadı. Anlaşılan Bay Voss kalbi kuzeyli hekimlere emanet edememiş. Kendi uzmanını getirtmiş. Ta Texas'tan. o kadar parası var. Bütün hastaneye taşımadığına şükret. Yani ameliyat bir koltukta yapılmış öyle mi? Nikos orada olduğunu söylemiş. Seni dün konuştuğun hemşire başka bir kağıda bakmıştır belki. Eğer arayıp bir daha sormamı istersen. Hayır gerek yok. Şimdi düşününce bana da saçma geldi. Artık ne düşündüysem. İçini çekip otoparkın diğer ucunda duran arabasına baktı. Asistanlar kendilerine tahsis edilen park alanına doğru sibir ederlerdi. Tabii köle muamelesi gören insanlara park yeri ayrılması bile bir şeydi. Evde görüşürüz dedi Ebi. Uyuyamamışsam tabii. Mark Ebi'ye sarıldı ve onu geriye yatırıp öptü. İki yorgun vücut birbirine kenetlendi. Dikkatli sür lütfen diye fısıldadı Mark. Seni seviyorum. Ayrım 12, sayfa sonu 109.